sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Kur'an'da tebliğ ve tartışma. Allah, Kur'an'da iman edenlerin en önemli ibadetlerinden birinin tebliğ olduğunu bildirir. Tebliğ, Kur'an ahlakını insanlara anlatmak ve onları iman etmeye davet etmek demektir. Bu ibadet, iman eden bir insanın hayatının her anını kapsar. Mümin, sözleriyle, haliyle, tavrıyla, yaşamının her anında Allah'ın dinini diğer insanlara yaymakla ve İslam'ı temsil etmekle yükümlüdür. Müminlerin birbirleri arasındaki konuşmalarda gerçekte karşılıklı birer tebliğdir. Onlar da birbirlerini Kur'an'da bildirilen hükümlere uymaya, Kur'an'da tarif edilen ahlakı üzerlerinde göstermeye davet ederler. Kısacası müminin genel üslubu tebliğdir. Kur'an'da inkarcıların üslubununsa tartışma olduğu bildirilmektedir. Tartışma, kendine Adem'e secde et emrini verdiğinde Allah'a karşı saygısız bir üslup takınan şeytandan başlayarak tüm inkarcıların tipik bir özelliği olmuştur. Dolayısıyla mümin her zaman tebliğ üslubunu korumalı ve asla inkarcılara ait bir üslup olan tartışmaya eğilim göstermemelidir. Dinleyeceğiniz bu programda tebliğin ve tartışmanın incelikleri Kur'an ayetleri doğrultusunda ortaya konmaktadır. Tebliğin hangi mantıklarla ve hangi yöntemlerle yapılacağı ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, tartışmanın ardındaki şeytani karakter Kur'an ayetleriyle tahlil edilmiştir. Cahiliye toplumlarında bir insanın diğer bir insana ilgi göstermesinin ardında mutlaka bir menfaat beklentisi vardır. Bu nedenle de her insan kendine ilgi gösteren bir kişi hakkında hemen acaba ne gibi bir menfaat bekliyor şeklinde bir hesap yapar. Biri oturup ona yeni bir dünya görüşü ya da apaçık bir gerçek anlatsa da bu refleks değişmez. Bu soru hep aklının bir köşesinde durur. Oysa müminin tebliğ yapmaktaki tek amacı Allah'ın kendine farz kıldığı bir ibadeti yerine getirmektir. Bu hareketiyle sadece Allah'ı razı edebilmeyi, onun merhamet ve şefkatine mazhar olabilmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle de konuştuğu kişiden hiçbir menfaat beklentisi olmaz. Karşısındaki kişi dini kabul ettiği zaman ondan kendi için bir şey yapmasını isteyecek değildir. Çünkü anlattığı şeyler kendi şahsi fikirleri değil, kainatı yoktan var eden Allah'ın dinidir. İşte bu düşünceden dolayı karşı tarafın kafasındaki şüpheleri gidermek tebliğdeki en öncelikli konulardan biridir. Konuşulan kişiye ortada hiçbir menfaat ilişkisinin olmadığı, tebliğdeki yegane maksadın Allah'ın rızası olduğu anlatılmalıdır. Nitekim Resuller de tebliğlerinde bu şekilde bir yöntem izlemiştir. Kur'an'da peygamberlerin kavimlerine yaptığı hitaplara baktığımızda, öncelikli olarak güvenilirliklerini ve hiçbir karşılık beklemediklerini vurguladıklarını görebiliriz. Örneğin, Ad kavmine gönderilen Hazreti Hud şöyle demiştir. Ey kavmim! Ben bunun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Hud Suresi 50-51. Ancak unutulmamalıdır ki sözle yapılacak olan tüm açıklamaları etkili kılacak olan asıl faktör müminin halidir. güven vermek, her şeyden önce tavırlarla, bakışlarla, mimiklerle, daha doğrusu tüm bu dış etkileri ortaya çıkaran ruh haliyle mümkün olur. Mümin, Allah'ın dinini yaşamadaki kararlılığı, ihlası, samimiyeti ve güçlü imanı oranında karşı tarafı etkileyebilir. Kesin bir kararlılığa, asla sarsılmayacak bir sebat ve azme sahibi olduğu sürece, karşı tarafın ısrarlı şüpheleri onda hiçbir olumsuz etki meydana getirmez. Böyle olunca da güvenilirlik onun karakterinin sağlam bir parçası haline gelir ve tüm tavırlarına yansır. Tüm bunların yanında tebliğin asıl olarak kendisiyle konuşulan kişiye yararlı olduğunun hatırlatılması da son derece önemlidir. Kendilerine tebliğ yapılan bazı kişiler cahillikleri nedeniyle dine tabi olmakla büyük bir lütufta bulunacaklarını sanırlar. Müminlerin kendisiyle ilgilenişini de sahip olduğunu düşündüğü üstün özelliklerine bağlarlar. İman ettiğinde ise kendisine tebliğ yapanlara büyük bir iyilik yapmış olacağını düşünürler. Oysa bir kişinin iman etmesi sadece kendine fayda sağlar. Ve insanın öncelikle bilmesi gereken şey iman etmeye sadece ve sadece kendisinin ihtiyacı olduğudur. Allah her türlü eksiklikten münezzehtir ve hiç kimsenin iman etmesine ihtiyacı olmayandır. Ama herkes imana ve Allah'ın rızasını kazanmaya muhtaçtır. Konuşulan kişiye bu gerçek anlatılmalı ve Müslüman olmakla büyük bir lütufta bulunduğunu düşünmesinin ne kadar çocukça ve akılsız bir düşünce olduğu tarif edilmelidir. Çünkü içinde yaşadığı cahiliye hayatı nedeniyle ateş çukurunun kenarındadır. Onu oradan alıp ebedi bir kurtuluşa götürebilecek olan yegane çıkış yoluysa İslam'dır. Bu nedenle ona yapılan bu davet gerçekte çok büyük bir nimet, çok büyük bir lütuftur. Eğer kendisine tebliğ yapılan kişi karşısındaki mümine saygı ve güven besler hale gelirse, artık Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gerçekler anlatılmaya başlanabilir. Cahiliye toplumundaki Allah inancı, Kur'an'daki aslıyla hiçbir biçimde uyuşmaz. Cahiliye, kendi ilkel anlayışlarına uygun şekilde çarpık, masalsı ve mitolojik bir Allah inancı geliştirmiştir. Allah'ın evreni ve insanları bir kez yarattıktan sonra onları kendi haline bıraktığını, uzayın bir köşesinde oturduğunu düşünürler. Kafalarında oluşturdukları Allah tasviri, gökte bir yerlerde belki bir yıldızın arkasında oturan ve uzaktan insanları seyreden yaşlı bir insan gibidir. Allah bu kişilerin dilinde Allah korusun, inşallah, Allah vermesin gibi kelime kalıplarının içinde arada sırada zikredilen ama hakkında hemen hiçbir zaman düşünülmeyen soyut bir kavram gibidir. Allah'ın varlığını ve gücünü belki sözle kabul ederler ama gerçekte buna samimi olarak inanmamaktadırlar. Cahiliye toplumunun büyük bir bölümü ise açıkça Allah'ın varlığını inkar eder, Kur'an ayetlerine karşı mücadele verirler. Bu anlayışa sahip kişilere yapılacak olan tebliğin ilk aşaması Allah'ın varlığının ve birliğinin anlatılmasıdır. Yani cahiliye sisteminin batıl fikirleriyle düşünme yeteneklerini kaybetmiş olan bu insanları Kur'an'ın kastettiği anlamda düşünmeye davet etmektir. Çünkü bu insanlar hiçbir zaman çevrelerini saran yaratılış delillerini düşünmemiş, apaçık gerçeklere gözlerini kapatmışlardır. Oysa gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla duyduğumuz ya da hissettiğimiz her şey bizlere yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ı tanıtmaktadır. Tebliğ yapılan kişi bu anlayışa sahip olduktan sonra Kur'an ahlakının ve dinin anlatılması daha da kolaylaşacaktır. Anlatılanlar bu idrakten itibaren bir şey ifade etmeye başlayacak, kafasında bulanık durumdaki birçok kavram netleşerek yerine oturacaktır. Aslında insanların önemli bir bölümü Allah'a inanır. Ancak onları asıl iman yolundan saptıran şey, kendilerine Allah'tan başka ilahlar edinmeleridir. Bu durum, Kur'an'da şirk, yani ortak koşmak olarak tanımlanır. Şirk koşanlara ise müşrik denir. Buna karşın İslam'ın özü tevhiddir. Yani tek ilah olarak Allah'ı kabul etmek ve ondan başka hiçbir varlığa kulluk etmemek. Bugünkü cahiliye toplumu tam anlamıyla bir müşrik topluluğu olduğu halde bu durumu kabul etmez ve kendilerinin ideal birer Müslüman olduğunu iddia ederler. Çünkü onların zihniyetine göre şirk koşmak yalnızca tahtadan, taştan yapılmış putların ya da totemlerin önünde secde etmekten ibarettir. Allah'tan başka ilah edinmeyi yalnızca üç boyutlu ve cansız bir suret önünde yere kapanmak sanırlar. Oysa secde, bir varlığa kulluk etmenin yalnızca sembolik bir ifadesidir. Ve bir insan bir varlığın önünde secde etmese de ona kulluk ediyor olabilir. Allah'a ait olan sıfatları kendi zihninde söz konusu varlığa aktarması, müşrik olması için yeterlidir. Allah, rızası aranmaya layık olan tek varlıktır. Buna rağmen eğer insan Allah'ın dışındaki varlıkların rızasının peşinde koşar, örneğin insanlara kendini beğendirmeye ve onları mutlu etmeye çalışırsa, onları kendine ilah edinmiş olur. Allah'tan başka varlıklardan yardım bekler, medet umarsa, onları ilah edinmiş olur. Hayatını Allah'ın kurallarına göre değil de başka varlıkların kurallarına uygun olarak yürütmeye karar verirse, o varlıkları Rab kabul etmiş, yani yine ilah edinmiş olur. İnsanın şirkten kurtulabilmesi, Allah'ı her şeyin üstünde tutması, onu her şeyden daha fazla sevmesi ve onun hükmünden başka hiçbir hükmü tanımamasıyla olur. Buysa cahiliye toplumundaki yerleşik karakter ve zihin yapısının tümüyle yıkılıp yerine Kur'an'a dayalı bir karakter ve zihin yapısının oturtulmasını gerektirir. Tebliğ yapılan kişiden asıl beklenen hareket de budur. Aksi halde din kendisine anlatılmış ama ona itaat etmemiş bir kişi olarak çok büyük bir azabı hak edecektir. Ancak kendi içindeki bu devrimi yapabilmesi için ona yardımcı olmak gerekir. İlk yapılması gerekenlerden biri kendisine gerçek İslam'ın anlatılmasıdır. Çünkü cahiliye toplumunda tanımış olduğu din birçok hurafe ve bid'atle karışmış olan çarpık bir modeldir. Ve bu model yüzünden İslam'a karşı pek çok ön yargıya sahip olması mümkündür. Ya da dini hiç tanımıyor olabilir. Bu nedenle kendisine dinin detaylı bir şekilde anlatılması şarttır. Cahiliye toplumundaki insanların gerçekte en büyük imani sorunlarından biri ahiretin varlığına olan inançlarındaki eksikliktir. Ahireti varlığı şüpheli bir temenni olarak görürler. Sanki gerçekte böyle bir şey yoktur da insanlar ölüm konusunda kendilerini teselli etmek için bunu uydurmuşlardır. Nitekim inkarcı sistemin ideologları bu iddiayı sık sık öne sürerler. Oysa ahiret gerçeğin ta kendisidir, aldatıcı ve kendisinden şüphe duyulacak bir şey varsa o da dünya hayatıdır. Ölüm yalnızca bir geçiş kapısıdır. İnsanın geçici ve aldatıcı bir yurt olan dünyadan kalkıp ahirete doğru giden seferinde ilk duraktır. Asıl olan ruhtur, beden değil. Ölümle birlikte ruh canlı kalır ancak kalıp değiştirir. İnsanların yaptıklarına göre ceza ve mükafat görmeleri de asıl olarak ahirette olur. Allah'a iman etmeye davet edilen kişinin bu büyük gerçeğin farkına varması elbette ki hayati öneme sahiptir. Çünkü Allah'ın varlığıyla birlikte imanın en temel iki konusundan biridir ahiret. Tebliğ yapılan kişiye Kur'an ayetlerine dayanarak açık ve etkileyici bir Kur'an tasviri yapılmalı, mahşer günü, hesap, cennet ve cehennem ayrıntılarıyla açıklanmalıdır. Yaptığı her işin Allah tarafından görülüp bilindiği, görevli melekler tarafından da zapta geçirildiğini bilmeli, ahirette dünyada yaptığı her işten, hatta aklından geçirdiği her düşünceden sorumlu olacağının bilincinde olmalıdır. Tebliğdeki asıl hedeflerden biri, konuşulan kişinin kendisine rehber olarak Kur'an'ı kabul etmesinin sağlanmasıdır. Aksi halde gerçek bir iman ve kurtuluş söz konusu olmaz. Kişi, cahiliye ahlakının tüm yazılı ya da sözlü kurallarını terk ederek kendisine yalnızca Kur'an'ı rehber edinmelidir. Böylece Kur'an'ın her hükmünü titizlikle uygulayan bir mümin haline gelecektir. Bunun için de öncelikle Kur'an'ı tanıması ve onun Allah'ın sözü olduğuna inanması gerekir. Bu nedenle de tebliğ yapılan kişiye Kur'an'ın Allah'tan gelen bir vahiy olduğu ve indirilmesinden bu yana tek bir harfinin dahi değişmediğine dair açık deliller gösterilmelidir. İnsanlar yalnızca Kur'an'a iman ettiklerini beyan etmekle Allah'ın rızasını ve cennetini kazanacak değillerdir. Bu imanın hayata geçirilmesi, insanın günlük yaşamının her aşamasında Kur'an'ı rehber ve kıstas edinmesi gerekir. Önemli olan her konuyu Kur'an'ın rehberliğinde düşünmek, buna karşın cahiliye toplumunun adetlerinin ve örflerinin içindeki her türlü Kur'an dışı ölçü ve kıstası reddetmektir. Kişi, kınadığı bir şeyi yalnızca Kur'an'a aykırı olduğu için kınamalı, beğendiği bir şeyi yalnızca Kur'an'a uygun olduğu için beğenmelidir. Bir olayla karşılaştığında Kur'an'ın rehberliğinde karar vermeli ve hareket etmelidir. Elbette ki bu değişim bir günde olmaz. Kur'an'ın önce öğrenilmesi, sonra da yaşama geçirilmesi belirli bir süreç içinde olur. Ama önemli olan bu değişim için niyet etmek ve sonra da kararlı davranmaktır. Cahiliye toplumunda dinin içine gelenekler, töreler, yanlış inançlar ve daha birçok yabancı unsur katılmış ve sonuçta ortaya uygulaması son derece zor, çarpık bir model çıkmıştır. Bunun üzerine bir de dine karşı mücadele yürüten inkarcı çevrelerin kasıtlı propagandaları eklenince çoğu insan İslam'ı çok zor, uygulandığında insanı büyük sıkıntılara sokacak bir din olarak görmeye başlar. Oysa bu bir aldanmadır. İnsanı yaratan Allah'tır ve yarattığı kulunu en iyi tanıyan, onun istek ve ihtiyaçlarını en iyi bilen O'dur. İnsanlar için belirlediği dini de onlara en uygun biçimde düzenlemiştir. Amaç, insanların sıkıntı çekmeleri değil, ruhlarına en uygun olan sistem içinde Rablerini tanımaları, ona kulluk etmeleri ve gerçek kurtuluş ve mutluluğa ulaşmalarıdır. Bir ayette şu şekilde bildirilir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İşi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Taha Suresi 2. İslam'ın amacı insanları kolay ve rahat olana davet etmek ve insanın en çok huzur bulacağı hayatı yaşamalarını sağlamaktır. Bu gerçek tebliğ yapılan kişiye mutlaka anlatılmalıdır. Böylece nefsin dinden uzak durmak için kullandığı en büyük bahanelerden biri yok edilmiş olur. Dinin kolaylığı anlatılırken cahiliyede öğrendiği din modelinin yanlışları da gözler önüne serilmelidir. Tebliğde nelerin anlatıldığı kadar bunların nasıl anlatıldığı da önemlidir. Tebliğ yapan kişinin görevi sadece Kur'an ayetlerini birbiri ardına okumak, imani konuları anlatmak ve karşısındakine iman et demekten ibaret değildir. Tüm bunların yanında karşı tarafı en çok hangi üslubun, hangi anlatım tarzının etkileyeceğini hesap etmelidir. Ayrıca konuşurken sürekli karşı tarafın verdiği tepkileri dikkatle izlemeli, anlayıp anlamadığını kontrol etmeli, eğer bir eksiklik varsa buna göre daha yeni bir yöntem belirlemelidir. Kuşkusuz tebliğin sonuç vermemesi, karşı tarafın inkarda direnmesi de mümkündür. Bu durumda tebliğin hangi noktaya kadar sürdürüleceği, hangi noktada kesileceği ve devamında ne yapılacağı da önemli sorulardır. Kur'an'da tüm bu konularda müminlere yol gösterilmektedir. Ayetlere baktığımızda Resullerin tebliğ sırasında birbirlerinden farklı yöntemler izlediklerini, şartlara ve karşılarındaki kişilere göre farklı anlatım yöntemleri geliştirdiklerini görebiliriz. Tebliğ yapan bir kişinin öncelikle bilmesi gereken şey, her tebliğ yaptığı kişinin ilk anda iman etmeyebileceğidir. İnsanlar gerek o ana kadar aldıkları eğitim, gerekse çevrelerinin etkisi nedeniyle kendilerine yapılan bu davete olumsuz tepki verebilir, hatta dinlemeyi dahi reddedebilirler. Her insanın duyduğu anda iman edeceğini düşünmek saflık olur. Bu nedenle de tebliğ yaparken ilk yapılması gereken şey fıtraten dine eğilimi olan ve vicdanlı kişileri seçmektir. Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Çünkü gerçekten sen ölülere söz dinletemezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da çağrıyı işittiremezsin. Ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere söz dinletebilirsin. İşte Müslüman olanlar bunlardır. Nem suresi 80-81. Ancak bir insanın imana yatkın olduğu sanılabilir, bunun üzerine tebliğe başlanabilir. Tebliğ yaparken kişinin tepkilerinden, yorumlarından, verdiği karşılıklardan dine bakış açısı hemen anlaşılabilir. Bu noktada eğer konuşulan kişinin dine eğilimi olmadığı anlaşılırsa, müminler değerli zamanlarını daha yararlı işlere ayırmak üzere tebliğ yapılan kişiden ayrılırlar. Bu noktada unutulmamalıdır ki, müminin başarısı tebliğ yapılan kişinin iman etmesi ya da etmemesiyle ölçülemez. Müminin görevi sadece dini tebliğ etmektir. Müminin başarısı ancak tebliğ faaliyetini tam anlamıyla Allah'ın istediği gibi yerine getirmesiyle ölçülebilir. Tebliğ gerektiği yerde kesip daha yararlı bir işe yönelmekse yine Allah'ın rızasına uygun bir harekettir. Tebliğ yapan mümin karşısındaki kişinin anlatılanlara verdiği tepkileri dikkatle incelemelidir. Kişinin anlayış durumuna göre bazen konuyu, üslubunu ya da anlatım yoğunluğunu değiştirmesi veya onun ruh haline, anlama kapasitesine göre belli bir ayar yapması gerekecektir. Ancak bu şekilde tebliğ yapılan kişiye faydalı, en uygun tavır belirlenmiş olur. Bu yolla kişinin samimiyeti de ölçülür. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki tebliğ yalnızca bir anlatma işi değildir. Karşı tarafın fikirlerinin öğrenilmesi, sorularına cevap verilmesi, aklına takılan konuların delillerle ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle anlatım sırasında sık sık karşı tarafın fikri sorulmalı, ikna olup olmadığı noktalar belirlenmeli ve ona göre yeni bir konuya ya da üsluba geçilmelidir. Kur'an'da Resullerin kullandığı yöntemlere baktığımızda da soru yoluyla muhatap oldukları kavmin düşüncesini öğrendiklerini görürüz. Kavmine, ''Ey kavmim, görüşünüz nedir söyler misiniz?'' Hud suresi 88 diye soran Hazreti Şuayb bunun bir örneğidir. Tebliğ yapan mümin, anlattıklarının etkisini ölçmek, ne yönde anlatıma ağırlık vereceğini tespit etmek ve konuştuğu kişinin düşünce seyrini takip etmek için ara ara sorular sormalıdır. Karşısındakinin ilerleme kaydedip kaydetmediğini ölçmeli, anlatılanlar hakkında ne düşündüğünü öğrenmelidir. Tebliğde etkileyicilik, anlatılanların doğruluğunun yanında anlatım çarpıcılığıyla da gerçekleşmektedir. Nitekim Kur'an'da, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Nahl Suresi 125 hükmü verilir. Anlatılmak istenen şeyin üzerinde önemli durup, konunun etkili örneklerle tam kişinin ihtiyacını karşılayacak şekilde anlatılması bunun bir şeklidir. Bununla beraber herkesin farklı karakteri ve değişik ihtiyaçları olacağından herkese aynı tarz konuşma üslubu ve hitap tarzı kullanılmaz. Bu nedenle farklı kişilere farklı üsluplar kullanılabileceği gibi aynı kişiye de farklı anlatım metotları uygulamak da etkili olacaktır. Örneğin gerektiğinde bir konuyu uzun uzun detaylarıyla anlatmak yararlı olabilir. Bazen de ara ara konu açıp kısa ve vurucu anlatımlar yapılabilir. Cahiliye toplumunun en önde gelen özelliği Kur'an'da kastedildiği şekilde düşünmeyi bilmemeleridir. İşte bu nedenle kişiyi mutlaka düşünmeye sevk etmek gerekir. Hem içinde yaşadığı cahiliye sisteminin çarpıklığını görmesi hem de temel imani konuları kavraması için hayati derecede önemlidir bu. Düşünmek, insanın kendi kendine bazı sorular sormasına, eksikleri fark etmesine ve içinde bulunduğu durumdan sıkıntı duymasına neden olacaktır. Bunun sonucu ise doğruyu ve gerçeği aramak olacaktır. Doğruyu görebilmek için insanın önce konu üzerinde muhakeme etmesi gerekir. Bu nedenle mümin, tebliğ yaptığı kişiyi düşünmeye sevk edici tarzda konuşmalar yapmalı, daha önce hiç düşünmediği konuları düşünmesini sağlamalıdır. Tebliğdeki amaç sadece bilgi vermek, yani öğretmek değildir. Aksine bundan daha da önemli olan iş, karşı tarafın vicdanında etki yaratabilmek, onu samimi bir nefis muhasebesi yapmaya sürüklemektir. Bunun içinde iki taraf arasında samimi ve sıcak bir diyaloğun kurulması, öğretici bir üsluptan ziyade yardım edici bir üslubun kurulması gerekir. İnsanlar vicdanlarına uydukları sürece doğru davranışlarda bulunurlar. Dinin özünde de bu vardır. Allah, rızasına en uygun olan tavrı, insana vicdanı vasıtasıyla bir nevi ilham eder. Bu nedenle dini öğrenen kişinin de vicdanının önünde onu samimi olarak kullanmasını engelleyen şeyler varsa, bu engelleri kaldırmak ve onu vicdanına itaat etmeye yöneltmek gerekir. İnsanı inkara sürükleyen faktörlerden biri, kendisine sonsuza dek yaşayacağı, hiç ölmeyeceği hissini veren garip bir aldanıştır. Gençler hep genç kalacaklarını ya da en azından çok uzun bir süre sonra yaşlanacaklarını sanırlar. Çevrelerinde devam eden yaşam da onların aldanışını artırır. İnsanlar tarafından yapılmış görkemli binalar, süslü ve göz alıcı eserler, evler, otomobiller, gösteriler ve bunun gibi her şey onlara içinde yaşadıkları hayatın kalıcı ve sağlam olduğu izlenimini verir. İşte bu nedenledir ki tebliğ yapılan kişinin bu büyük yanılgıdan korunması gerekir. Kendini ve etrafındaki medeniyeti kalıcı ve sağlam bir varlıklar topluluğu olarak görmekten kurtulmalı ve aslında hepsinin ve her şeyin Allah'ın iradesiyle ayakta duran ve o dilediğinde anında yok olacak bir deneme olduğunu öğrenmelidir. Eskiden yaşamış ve Allah tarafından helak edilmiş olan toplumların haberleri, tebliğ yapılan kişinin zihnine yerleşmiş olan bu aldanışın silinmesi için anlatılabilir. Nice güçlü kavimler, nice görkemli medeniyetler sırf Allah'ın emrine itaat etmedikleri için korkunç bir şekilde helak edilmiş, onun gazabı altında sönüp gitmişlerdir. Helak olmuş kavimlerin anlatılması, hatta bunlardan kalan arkeolojik buluntuların gösterilmesi insanı bir anda düşünmeye sevk edebilir. Özellikle içinde yaşanan kavminde Allah dilerse her an helak edilebileceğinin anlatılması, tebliğ yapılan kişinin Allah'tan başka güvendiği dayanakları yok eder. Kendinde büyük bir güç gördüğü medeniyet ve teknolojinin zayıflığını fark eder. Bunların insanları Allah'ın aciz bir kulu olmaktan çıkarmadığını, Allah'tan başka da gücüne güven duyulacak bir merci olmadığını hissettirir. Medeniyetlerin ve toplumların helakı kadar, hatta belki de daha çok düşündürücü bir konu varsa, o da insanın kendi ölümüdür. Bu nedenle insanların çoğu başkalarının öldüğünü görmelerine rağmen kendilerinin de mutlaka öleceğini düşünmezler. Bundan hep kaçarlar, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi kendilerini kandırırlar. Ölümden hiç söz etmezler, onu düşünmekten kaçarlar ve büyük bir gaflet içinde yaşarlar. Oysa Allah şu hükmü verir. Elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Cuma Suresi 8. Dini öğrenmeye, Allah'ı tanımaya başlayan biri için ölümü düşünmesi, her an herhangi bir yerde ölebileceğini fark etmesi, onun belli bir bilinç kazanmasına sebep olur ve dini halis bir şekilde yaşamasını teşvik eder. Kur'an'da tebliğ için farklı yöntemler denenebileceğine işaret edilmektedir. Örneğin Hazreti Süleyman Sebe Melikesi Belkıs'a mektup göndererek yazılı tebliğ metodu uygulamıştır. Günümüz dünyasında Allah'ın dinini anlatmak, bununla ilgili bir mesaj göndermek için mutlaka yazılı tebliğ yapmak da gerekmektedir. Gerek mektup göndererek, gerekse kitap, gazete, dergi çıkararak, köşe yazıları, yazı dizileri hazırlayarak bu yerine getirilebilir. Yazı kalıcı olduğundan ve böylece tekrar tekrar okunabildiğinden bu yöntem çok etkili olmaktadır. Kur'an'da tebliğ anlatımı ile ilgili bir başka işaretse Hazreti Musa'nın kavmine yaptığı toplu tebliğdir. Hazreti Musa toplumun yöneticilerine tebliğ yapmanın yanı sıra tüm halka da Allah'ın dinini anlatmak için onları bir yerde bir araya getirmiştir. Günümüzde de müminler kitle iletişim araçları yoluyla kalabalık insan topluluklarına aynı anda tebliğ yapabilirler. Yazılı basın, televizyon, radyo, mektup, kitap gibi araçlarla toplumun tüm kesimlerine ulaşmak ve Allah'ın dinini tebliğ etmek mümkündür. Kur'an'da bir başka işaretse kimlere tebliğ yapıldığı ile ilgilidir. Allah'ın elçileri yaşadıkları toplumun özellikle önde gelenlerine, sistemin yöneticilerine tebliğ yapmışlardır. Çünkü gücü elinde bulunduran ve halkı yönlendirenler toplumun bu kesimidir. Bu nedenle önemli yerlerde bulunan insanlarla diyalogda bulunmak, onlara tebliğ yapmak çok etkili bir yöntemdir. Kur'an'da tebliğ yapan kişilerin akıllarından hiç çıkarmamaları gereken çok önemli bir konuya dikkat çekilmiştir. Tebliğ yapan mümin, karşısındakinin hidayete gelmesinin, iman etmesinin veya etmemesinin kendisinden kaynaklanmadığını ve bunun Allah'a ait bir iş olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Allah, Hazreti Muhammed'e de, "Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir." Kasas suresi 56 ayetiyle bu gerçeği hatırlatmıştır. Mümin, tebliğ için kendini yetiştirir, birçok konuda uzmanlaşır ve Allah'ın dinini tebliğ eder. Bu, onun ibadetidir. Ama insanların iman etmesi, hidayete ulaşması, kalpleri elinde bulunduran Allah'ın dilemesiyle olur. Müminin tebliğde bunun her zaman şuurunda olması, samimiyetinin daha iyi hissedilmesine sebep olabilir. Bu, ayrıca daha rahat ve candan bir üslup geliştirmesine, daha etkili olmasına yardımcı olacaktır. İnsan yaşamı boyunca türlü zorluklarla denemeden geçirilecektir. Bu denemelerden başarıyla geçmesi ise ancak Kur'an ahlakına göre hareket etmesiyle mümkündür. Ancak bu başarının karşısında dikilecek baş düşman şüphesiz ki şeytan olacaktır. Şeytan, Allah'ın insanların doğru yolu üzerine oturmaya ve insanlara tuzak kurmaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de ilk stratejisi Allah'ın dinini ve doğru yolunu unutturmak, inananları bu doğru yoldan alıkoymaya çalışmaktır. Bu noktada karşımıza çıkan şeytani bir strateji bize şeytanın hileli düzeni hakkında fikir vermektedir. Tartışmak, kendi karakter özelliklerinden biri olan tartışmayı insanlar arasında yaygınlaştırmak şeytanın insanları saptırma amacına son derece uygundur. Kur'an'a göre tartışma nedir? Tartışma, birkaç değişik anlamda kullanılmış olmakla beraber bunların hepsi de temelde ortak bir paydada birleşmektedir. Rahmani özellikten uzaklaşılması, boş bir amele doğru gidilmesi. Tartışmak, susulması gereken yerde susmayarak konuşulan konuyu uzatmak ve elektrikli bir ortam yaratıp Kur'an ahlakından uzaklaşmaktır. tartışmak, Allah'ın kesin delilleriyle gönderdiği dine, kitaba ve mukaddes mevhumlara karşı çıkarak bunları geçersiz kılmaya çalışmak, bunların aksini kanıtlamaya çalışmak olarak da tanımlanabilir. Bu durum Kur'an'da örnekler getirerek tartışmak olarak geçer. Son olarak tartışmak, içine düşülen kötü bir durum sebebiyle kişinin kendini bu duruma düşürenlere yaptığı şiddet ve pişmanlık dolu konuşmalardır. Bunlar, Kur'an'da cehennemliklerin aralarındaki konuşma üslubunda göze çarpar. Tartışmak müminlere yakışmayan bir üsluptur. Onlar, birbirlerine duydukları saygı ve sevgi gereği aralarında zaten tartışmazlar. Onlar, inkarcılarla da tartışmazlar. Aralarındaki diyalog ancak tebliğ için olur, bu durumda da en etkili ve en güzel üslubu kullanırlar. Kur'an'a baktığımızda ilk tartışma ortamının şeytan tarafından meydana getirildiğini görürüz. Şeytan, kendini üstün bir varlık olarak görmekte ve Adem'in kendinden üstün tutulmasına da bu yüzden karşı çıkmaktadır. İşte bu kibri nedeniyle Allah, Adem'in yaratılışındaki hikmeti açıkladığında meleklerin aksine Allah'a itaat etmez. Yani doğruyu görmekte, vicdanen anlamakta ancak gururu yüzünden kabul edememektedir. Amacı doğruyu bulmak ve doğru davranmak değil, kendi bencil hırslarını tatmin etmektir. Bu tavrına sözde mantıklı bir zemin oluşturabilmek için de ortaya kendinin ateşten yaratılmış oluşunu sürer. Oysa bunun hiçbir önemi yoktur. Her şey Allah tarafından yaratıldığına göre Allah dilediğini dilediğine üstün kılabilir. Ve en önemlisi şeytan da bunu bilmektedir. Ancak doğruyu değil, kendini tatmin eden sonucu aradığı için gerçekleri görmezden gelmekte ve ateş toprak kıyaslamasına dayanan çarpık mantığı öne sürmektedir. Bu çarpık mantığa bağlılıkla ısrarlı davrandığı için de tartışmaya başlar. Ve bu ilk tartışma şeytanın Allah tarafından lanetlenmesi ve kovulmasıyla son bulmuştur. Şeytansa Adem oğullarını kendi saptığı gibi saptırmak için Allah'tan mühlet almıştır. Peki şeytan insanları nasıl saptırabilir? Kuşkusuz bunun farklı yolları olacaktır. Nitekim Kur'an'da şeytanın insanlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağı söylenmekle çok farklı yöntemler deneyeceği belirtilmektedir. Bu yöntemlerin en önemlilerinden biri, kuşkusuz şeytanın kendi özelliklerini insanlara geçirmesidir. Ona uyanlar da onun gibi kibirli, isyankâr, nankör ve zelil olacaklardır. Bir başka vasıfları ise şeytan gibi tartışmacı olmalarıdır. Şeytan nasıl doğruyu gördüğü halde onu kabul etmemişse, onlar da kendi kibirlerini tatmin etmek için tartışacaklardır. Tartışma onlar için yaşamın bir parçası haline gelecektir. Aralarındaki konuşmalar doğru olanı bulmak için fikir alışverişinde bulunmak yerine çıkarlarını tatmin eden şeyi hatalı dahi olsa savunmak için inatlaşma mantığı üzerine kurulacaktır. Din, insanın bencil tutkularına ağır gelebilecek ve bazı dünyevi çıkarlarıyla çatışacaktır. Bu yüzden şeytanın tartışmacılık özelliğiyle yoğrulmuş olan insanlar kendilerine din anlatıldığı zaman da tartışma yolunu seçeceklerdir. Vicdanları tarafından kabul edilen dini bu tutkuları nedeniyle inkar edecek, şeytan gibi tartışma yolunu izleyeceklerdir. Şeytan insanları Allah'ın hak yolundan saptırmak için elinden geldiğince tartışmayı körükler ve yaygınlaştırır. Tartışma ve cedelleşmeyi insanlara hoş ve güzel gösterir. Bu nedenledir ki Allah, müminleri şeytanın bu tartışmayı körükleme özelliğine karşı uyarmaktadır. Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. İsra Suresi 53. Müminler bu hükme uymakla kendi aralarında hiçbir tartışmaya izin vermez ve böylece şeytanın bu özelliğinden korunmuş olurlar. Buna karşın şeytan inkar edenleri sürekli tartışmaya yöneltir. Günlük hayatta her çeşit konuda birçok tartışmaya tanık oluruz. Çeşitli televizyon kanallarında, radyolarda ya da sokaktaki insanlar arasında yapılan bu tartışmaların temel özelliği, uzun saatler sonunda hiçbir somut sonuç elde edemeden bitmesidir. Son zamanlarda bu tartışmalarda din konusu ayrı bir önem kazanarak ön plana çıkmıştır. Çoğu insan yeterli bilgisi ya da yol gösterici bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışmaktadır. İnkarcılar en çok iman edenlerle tartışmaya girerler. Böylelikle bu insanlar müminlerle Allah hakkında, Allah'ın ayetleri hakkında ve Allah'ın dini hakkında tartışmalara girerler. Bazı durumlarda bu tartışmaların boyutu alay etmeye ve küçümsemeye de varır. Hepimiz televizyondaki tartışma programlarında dini savunan kişileri yüzlerinde alaycı bir tebessümle dinleyenleri ve onlara alaylı cevaplar verenleri görmüşüzdür. Tartışmalarda en sık rastlanan durumlardan biri gerçekleri çarpıtmak ve yalan söylemektir. Anlık çarpıtılmış cevaplar vermek ve ileride bunların tevilini rahatça yapmak bu insanlar için olağandır. Bu tartışmalarda hiçbir sonuca varmayan ve hikmetsiz konuşmalar yapılabilir. Ve asla gerçek konu üzerinde durulmaz. Kalıplaşmış cümleler ve basma kalıp yorumlarla herkes kendi fikrini insanlara kabul ettirmeye çalışır. Bu, inkar edenlerin müminleri doğru yoldan döndürmek ve dine eğilimi olan halkı da dinden uzaklaştırmak amacıyla kullandıkları bir metottur. Aynı zamanda da hak din dışında ona alternatif olarak sunulacak herhangi bir sistemin yoğun propagandasını yapmaktır. Bu çabanın açıkça sergilendiği yerler, dini hedef alan, onu sorgulayan açık oturumlar, tartışma programları ve yazılı basındır. Özellikle bazı gazete ve dergilerde düzenli biçimde yayınlanan din karşıtı yazılar, inkarcıların önde gelen propaganda malzemelerindendir. Bir kısım gazetelerde ve mizah dergilerinde çizilen takunyalı, şalvarlı ve takkeli Müslüman tiplemeleri, çeşitli yayın organlarında çıkan yaratılış gerçeğini inkar eden yazılar ve resimler hep inkarcıların Allah'ın nurunu söndürmek amacıyla tasarlamış olduğu faaliyetlerdir. Yani amaç Allah'ın dinini ve kitabını geçersiz kılmak, insanları dinden uzaklaştırmaktır. Şüphesiz bu faaliyetlerin içine tebliğ yapanları engellemek, baskı altına almak ve böylece dinin yayılmasını engellemek de girer. Ancak Allah, inkar edenlerin bu çabalarını boşa çıkaracağını Kur'an'da bildirmektedir. İman edenlerle etmeyenler arasındaki tartışma, çoğunlukla iman edenlerin tebliğ çalışmaları sırasında çıkmaktadır. Müminlerin anlattığı dinde hiçbir çarpıklık olmaması ve bu dinin diğer tüm fikir sistemlerine karşı üstün gelmesi, inkar edenleri en çok rahatsız eden şeydir. İnkarcıların aslında vicdanen dini kabul edebilecekleri halde büyüklenmeleri dolayısıyla inkar etmiş olmaları onları medeni bir sohbetten uzaklaştırmaktadır. Bunun yerine cahilce bir tartışma ve yaygara üslubuna sürüklemektedir. Genelde getirdikleri örneklerde tutarlı örnekler değil, ağız dalaşı şeklinde geçecek bir tartışma konusu olsun diye seçilmiş örneklerdir. Allah'ın ayetleri konusunda yaptıkları tartışmaları alay derecesine getiren bu tür kişilerle karşılaşıldığında Allah'ın tavsiyesi onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevirmektir. İnanmayan kişi bir tartışma ortamında öncelikle kudretiyle, maddi varlığıyla ve kendisi gibi düşünenlerin sayıca çok olmasıyla üstün gelmeye çalışır. Oysa bir fikre inananların sayısının çok olması o fikrin doğru olduğunu göstermez. Nitekim Kur'an'ın birçok ayetinde insanların çoğunun nankörlük edip ayak direttiklerinden, şükretmediklerinden, akletmediklerinden, hakkı çirkin gördüklerinden bahsedilir. Bunlar insanların çoğunun zaten sapıklık içinde olduğunu, dolayısıyla sayının bir önem taşımadığını göstermektedir. İnkarcılarsa fikrin doğruluğunun ve gücünün ona inananların sayısıyla ilişkili olduğunu sanırlar. Bu batıl inanış cahiliye toplumlarında sık telaffuz edilen "Bu kadar insan bilmiyor da bir tek siz mi doğrusunu biliyorsunuz?" sorusu şeklinde karşımıza çıkar. Amaçları doğru olduğunu bildikleri ancak kabul etmek istemedikleri büyük gerçeği inkar edebilmek için bir bahane bulabilmektir. İnkar edenler yaptıkları tartışmalarda her zaman belirli örnekleri kullandıklarından onları tanımak son derece kolaydır. Kur'an'da inkarcıların elçilerle tartışırken hep aynı üslubu ve mantıkları kullandıkları görülür. Dini onun anlattığı gibi görmediklerini, anlattıklarını daha önceki büyüklerinden duymadıklarını, kendilerinin de Allah'a iman ettiklerinden bahsederler. Üslupları her zaman için saldırgan, alaycı ve kin doludur. Tek istedikleri Allah'ın dininin anlatılmaması, insanların dinden uzaklaşmalarıdır. Bu amaçla sadece tartışma yapmakla da kalmaz, iman edenlere fiziki saldırılarda da bulunurlar. Kur'an'da belirtildiği gibi müminleri kendi topraklarından sürmek veya dinlerine geri döndürmekle, taşa tutmakla, işkence ve ölümle, hapse atmakla, baskı altına alıp engellemekle ya da yakmakla tehdit ederler. Kur'an'da inkar edenlerin elçilere karşı kullandığı tartışmacı üslupla ilgili pek çok örnek vardır. Bunlardan biri de Hazreti İbrahim'le tartışmaya giren refah içinde şımarıp azmış kişidir. Ayette şu şekilde bildirilir. Allah kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir ve öldürür demişti. O da, ben de öldürür ve diriltirim demişti. O zaman İbrahim, şüphe yok, Allah güneşi doğudan getirir, hadi sen de onu batıdan getir deyince, o inkarcı böylece afallayıp kalmıştı. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bakara Suresi 258. Hazreti İbrahim'le tartışmaya giren kişi, refah içinde şımarıp azmış bir kişidir. Zaten Kur'an'ın birçok ayetinde, müminlerle tartışan ve mücadele edenlerin, o kavmin önde gelen varlıklı kişileri olduğu belirtilmektedir. Gerçekten de önde gelenler, rahatça yapmakta oldukları adaletsiz ve haksız davranışların son bulmasından korktukları için, müminlere karşı mücadele vermektedirler. Allah'ın kendi fazlından verdiği zenginlik, bu insanları saptırmış ve şirk koşmalarına sebep olmuştur. Hazreti İbrahim'le tartışan refahtan şımarmış kişi kaderin farkında değildir. Allah'ın her şeyi sarıp kuşattığını, Allah'ın kontrolü dışında bir şey yapabilmeye gücünün yetmeyeceğini anlamamıştır. Bu zannı da onu İbrahim'e ben de öldürür ve diriltirim demeye yöneltmiştir. Böyle bir sapkınlığa sürüklenmesine yol açansa kuşkusuz şeytandır. Çünkü şeytan, insana Allah'a baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstermiştir. Böylece o da Allah'a ve onun elçisine baş kaldırmıştır. Ancak İbrahim akılcı bir cevapla, "Güneşi batıdan getirebilir misin?" deyince, o inkarcı Kur'an'da kullanılan ifadeyle afallayıp kalmıştır. Hiç şüphesiz Allah'ın yardımı her işinde Rabbine yönelip dönen ihlas sahibi kullarından yana olmuştur. İnkarcılarla yapılan her türlü fikri mücadeleden galip çıkacak olanlar Allah'ın izniyle her zaman müminlerdir. Kalpleri parçalanma içinde olan inkarcılar, müminlerle olduğu gibi kendi yandaşlarıyla da sürekli bir tartışma içindedir. Nefsin her şeyden çok tartışmacı olmasının bir sonucudur bu. Şeytanın bu noktada devreye girmesi, tartışmaları hayatın doğal akışı içinde karşılaşılan normal durumlar gibi göstermesiyle olur. Özellikle medya bu temayı işleyerek insanların tartışmalarını makul bir zemine oturtmaya gayret eder. Ancak her şeyin ötesinde tüm çarpıklığına rağmen empoze edilen bu telkinin içinden doğru bir saptama çıkarmak da mümkündür. Şeytan tarafından ayartılmış olan inkarcılar ömürleri boyunca tartışmaktan kurtulamayacaktır. İnkarcıların kıyamete kadar sürüp gidecek olan tartışmaları kıyamet günü ve hatta cehennemde bile bitmemektedir. Dünyada olduğu gibi ahirette de birbirleriyle tartışacak ve çekişeceklerdir. Kur'an'da bize bildirildiği şekliyle dünyada birbirleriyle çekişip dururlarken kıyamet kendilerine gelecek ve onlar birbirlerini azgınlıkla ve saptırıcı olmakla suçlayacaklardır. Cehennemde Allah'la, cehennem bekçileriyle, cennettekilerle ve kendi aralarında tartışmayı sürdüreceklerdir. Ancak tüm bunlar onların aşağılanmaları ve umutları kırılmış olarak azaba dönmeleri içindir. Cehennem bekçileri onları dinlemeyecek ve asıl yalvarmaları gerekenin Allah olduğunu söyleyecektir. Allah kendisiyle konuşmalarını dahi yasaklayacaktır. Cennettekiler tüm nimetlerin kendilerine yasak olduğunu söyleyecektir. Kendilerini saptıranlar ve ilah edindikleri putlar dahi onları tanımayacak, onları saptırdıklarını kabul etmeyecektir. Şeytansa onları sadece çağırdığını ve onların koşarak geldiğini, aslında onlara karşı hiçbir zorlayıcı gücü olmadığını ve artık sonsuz azabı tadacaklarını söyleyecektir. Müminler, Allah'ın yarattığı fıtrat gereği karşılıklı sohbet ve muhabbetten zevk alırlar. Bu sohbetlerinde sürekli Allah'ı anar, O'nun şanını yüceltir ve O'na yakınlaşma vesilelerini ararlar. Bu açıdan bakıldığında müminlerin aralarında tartışmaları dine ve fıtratlarına uygun değildir. Zaten Allah'ın kalplerini uzlaştırıp ısındırdığı ve O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahlamış Ali İmran Suresi 103. İnsanlar birbirleriyle ancak sohbet ederler. Eğer bir konuda aralarında farklı fikirler olursa bunları istişare yoluyla birlikte değerlendirir ve en doğru olanı seçip kabul ederler. Çünkü müminin kendi nefsini diğer kardeşlerinden üstün tutmak gibi bir çabası olmaz. Kibirli değildir ve dolayısıyla bir fikri sırf kendine ait olduğu için körü körüne savunmaz. Bu tür bir ahlaka sahip olan insanların oluşturduğu bir toplumda da doğal olarak tartışmaya uygun bir zemin oluşmaz. Dolayısıyla bir tartışma ortamı bir mümin toplumunun içine ancak dışarıdan girebilir. Dışarıdan girişinse iki ihtimali vardır. Birinci ihtimal, bir ya da bir grup müminin gaflete düşerek kısa bir süre içinde olsa Kur'an ahlakından uzaklaşmalarıdır. Böyle olunca da cahiliye kültürünün izleri tekrar ortaya çıkar ve bu durumun bir sonucu olarak şeytanın da kışkırtmasıyla bir tartışma ortamı oluşabilir. Ancak bu tür bir hata içine giren müminler, diğer müminlerin müdahalesi ya da yalnızca kendi vicdanlarıyla hemen bunun Kur'an'a muhalif bir tavır olduğunu görürler. Hatalarını fark ettikten sonra Allah'tan bağışlanma diler ve tartışmanın yaratmış olabileceği herhangi bir kalp kırıklığını da aranızı düzeltin. Enfal suresi 1 emrine uygun olarak tamir ederler. İkinci ihtimal ise tümüyle farklıdır. Çünkü bu kez tartışma dışarıdan içeriye bilinçli ve örgütlü bir biçimde sokulur. Buysa iman etmedikleri halde kısa vadeli çıkarları gereği kendilerini mümin gibi göstererek mümin toplumu içinde barınan münafıklara ait bir harekettir. Münafık karakterlilerin en başta gelen tartışma konuları ise itaat kavramıdır. Peygamberin tavsiyelerine uymak, verdiği kararlara bağlı kalmak münafıkların zoruna gider. onlara sıkıntı verir. Özellikle bu gibi kendi çıkarlarına ters düşen konularda tartışmak, münafıkların belirgin özelliklerindendir. Peygamberimiz döneminde savaş ortamında münafıklar, Allah'ın elçisi yanlarında olduğu halde birçok konu nedeniyle ayrılık çıkarmaya çalışmışlardır. Bunların başında mücadeleden kaçma ve ölüm korkusu gelmiştir. Peygamber Allah rızası için savaşmalarını emrettiğinde aslında her şey açıkça belli olmuşken savaştan kaçmaya çalışmışlardır. Kimi evlerinin açık olduğunu bahane ederken, kimi de peygamberle hak konusunda tartışmalara girmiştir. Ayetlerde daha pek çok sahte bahaneleri anlatılır. Bazıları savaşmayı bilmediğini, bazıları da kendilerini ailelerinin meşgul ettiğini iddia ederler. Bazıları da sıcak havayı mazeret gösterirler. Allah'ın onlara cevabı son derece açıktır. Cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Tevbe suresi 81. Tüm bunlar münafıkların yaşadığı dehşetli ölüm korkusundan kaynaklanır. Oysa herkes zaten kaderinde belirlenmiş bir zamanda ölecektir. Kendi evinde ya da yükseklere kurulmuş şatolarda olması bile bunu değiştiremez. Bu sebeple onlar cehennemin en alt katına atılacak ve en şiddetli azapları göreceklerdir. Allah münafıkları her zaman mümin topluluğunun içinden çıkarmış, onları tespit edilmiş bir zamanda müminlerden ayırmıştır. Kur'an'da da belirtildiği gibi mücadele sırasında münafıklar müminlere kötülük ve zarar vermeye çalışacak ve aralarına fitne sokmak üzere çaba yürüteceklerdir. Bu hareketlerini gerçekleştirmek için de Allah'ın dinini tartışma konusu yapmaya çalışacaklardır. Ancak Allah böyle bir duruma hiçbir zaman müsaade etmeyeceğini Kur'an'da bildirmiştir. Müminlerin birbirleriyle tartışmaları fıtratlarına aykırıdır. Onların kalpleri Allah tarafından uzlaştırılmıştır ve aralarında bir ayrılık söz konusu değildir. Yapacakları işlere aralarında istişare yaparak karar verirler. Eğer bir istişare ortamı tartışmaya doğru yönelirse, hemen Allah'ı anmaya ve tartışmadan vazgeçmeye yöneltir. Tartışmacı karakterin şeytana ve münafıklara ait olduğunu bilir ve Allah'a sığınarak tartışmaktan kaçınırlar. Kur'an'da inkar edenlerin elçilerle tartışmak için türlü iftiralara başvurdukları, saldırgan üsluplarla onları susturmaya çalıştıkları bildirilmektedir. Ancak onların bu tartışmacı üslupları karşısında Allah, müminlerin şu şekilde cevap vermelerini öğütlemiştir. Artık sana gelen bunca ilimden sonra onun hakkında seninle çekişip tartışmalara girişirlerse, de ki, gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın lanetini yalan söyleyenlerin üstüne kılalım. Şüphesiz bu gerçek bir olayın haberidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ali İmran Suresi 61-62. Yani müminler ve inkarcılar birçok şahidin önünde hesaplaşmaktadır. İki taraf da kendi doğrularını ortaya koyar ve yalancıları lanetler. Burada müminlerin amacı, inkarcıların fikirlerinin kalabalık içinde ikrar ettirilmesidir. İnkar edenlerin tüm bu saldırıları karşısında iman edenlerin verdiği bir başka hikmetli cevapsa şu şekildedir. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle aranızda deliller getirerek tartışmaya, hüccete gerek yoktur. Allah bizi bir araya getirip toplayacaktır. Dönüş O'nadır. Şura Suresi 15. Kur'an'da yaşamlarına son verilirken inkar edenlerin büyük bir azap çekecekleri haber verilir. canlarının sırtlarına ve yüzlerine vurularak zorlukla çıkarılacağı, ölümün şiddetli sarsıntılarını yaşayacakları ve meleklerin kendilerine ebedi azabı müjdeleyecekleri ayetlerde belirtilmiştir. İnkarcıların ölüm anında kendilerini zayıf, çaresiz ve suçsuz gösterme çabaları sonuçsuz kalacaktır. Bu, onları gittikçe artan bir umutsuzluğa ve cehennemin korkunçluğunun yol açtığı bir dehşete sürüklemektedir. Bu sebeple her cehennemlik kişi tüm yandaşlarını satmaktadır. Hatta kendinin azaptan kurtulamayacağını anlayınca arkadaşlarının da aynı azabı, hatta daha şiddetlisini çekmesini istemektedir. Cehennemde bu insanlar geçmişte kendilerine itaat ettikleri efendilerine ve büyüklerine Allah'tan iki kat büyük bir azap ve büyük bir lanet isterler. Aralarındaki göstermelik dayanışma ve inananlara karşı yürüttükleri ortak çaba artık ebediyen yok olmuştur. Ne dostluk ne akrabalık bağları burada devam etmeyecektir. Kur'an'da geçen ifadeyle orada birbirleriyle çekişip tartışarak şöyle derler: artık bizim için ne bir şefaatçi var ne de candan bir dost. Şuara suresi 100-101. Aksine cehennemlikler kendilerini saptırmış olan arkadaşlarını ayaklarının altına almak ve onları en aşağılarda bulunanlardan yapmak. Fussilet suresi 29 çabasındadırlar. Bu kavga ve karmaşa ortamında aralarındaki tartışmalar da birbirlerini suçlamaktan ibarettir. Kur'an'da şu şekilde geçer: ateşin içinde iddialar öne sürüp karşılıklı tartışırlarken zayıf olanlar büyüklenenlere derler ki, gerçekten biz size uymuş olan kimselerdik. Şimdi siz ateşten bir parçasını olsun bizden uzaklaştırabilir misiniz? Mü'min suresi 47. Görüldüğü gibi cehennem ehlinin aralarındaki tartışmalar birbirlerine suç atma, kendilerini masum, suçsuz kabul ettirme şeklinde olmaktadır. Başlarına gelenlerin tek sebebi olarak karşılarındaki kişileri göstermektedirler. Dünya hayatında Kur'an'a inanmamakta büyük bir kararlılık göstermişken cehenneme girince, eğer sizler olmasaydınız gerçekten bizler mümin kimseler olurduk. Sebe suresi 31 demeleri ise iki yüzlülüklerini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak burada dikkat çekici bir nokta daha bulunmaktadır. Bu insanları yoldan saptırmak için ciddi bir çaba gösteren ve planlar yapıp düzen kuran bir takım insanlar da bulunmaktadır. İşte bunlar şüphesiz ki şeytanın fırkasıdır. İnkar edenlerin tartışmacı karakterlerine karşılık müminler için karşılıklı sohbet ve bu sohbet sırasında Allah'ın anılması son derece önemli bir ibadettir. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir ortamda seviyeli bir konuşma üslubuyla imani konulardaki tefekkürlerini birbirlerine anlatırlar, ayetleri birlikte okuyup düşünürler. Üslubun sevgi ve saygı içinde tutulması çok önemlidir. Müminler dünyada da cennet ortamını mümkün olduğu kadar oluşturmaya çalışmaktadır. Bu amaçla içinde oturdukları evler aslında içlerinde cennettekinin benzeri sohbetler yapılan, gülünen, neşeli konuşmaların yapıldığı, aynı zamanda Allah'ın ayetlerinin okunduğu, hikmetinin konuşulduğu yerlerdir. Kur'an'da detaylı tasviri yapılmış olan cennet sohbeti karşılıklı tahtlar üzerine oturularak yapılır. Müminler orada Allah'ı anar, saçma ve boş bir konuşma olmaz. Bütün müminler kendilerine rahmet gösteren ve kendilerini bağışlayan Allah'a şükretmektedir. Cennetteki sohbetin ve zikrin benzeri elbette dünyada da müminler arasında gerçekleşir. Nitekim Kur'an'a göre müminler için en büyük ibadet Allah'ı zikretmektir. Bunun yeri ve zamanı yoktur. Müminlerin arasında her ortamda Allah'ın anıldığı sohbetler oluşabilir. Müminlerin sohbetleri birbirinden çok farklı konularda olabilir. Sonuçta her konuşma, her sohbet muhakkak Allah'a bağlandığı için müminin sohbetinde boş konuşma olmaz. Allah'tan bahsedilmeyen, sonucunun Allah'a bağlanılmadığı bir sohbet, insanın ruhuna sıkıntı veren boş bir konuşmaya döner. Müminin farkı, tüm konuşmalarında sadece Allah'ı anmasıdır. Birbirleriyle yaptıkları her konuşma, aynı zamanda bir tebliğ, bir davet, iyiliği emredip kötülükten sakındırma niyeti de taşımaktadır. Tartışmadan uzak bu sohbetler, müminler için çok büyük bir huzur ve neşe vesilesidir. Çünkü onlar bilirler ki, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Rad Suresi 28. Bu program, Harun Yahya'nın Kur'an'da Tebliğ ve Tartışma adlı eserinden uyarlanmıştır.